Merhaba. Tam 10 hafta süreyle birlikte olacağız ve birlikte yakın tarihimizin sayfalarını açacağız. Kimi zaman heyecanlanacak, kimi zaman hüzünleneceğiz. Bazen ah keşke böyle olmasaydı diyeceğiz. Emin olun hep birlikte geçmişten büyük dersler alacağız. Toplumlar nice üzüntülü, gurur duyulmayacak dönemler geçirmiş olsalar dahi bazı olayları görmezlikten gelme yerine aksine üstüne giderek işlenen hataları kabul ettikleri, sorumlulukları hissettikleri ölçüde büyüyor ve olgunlaşıyor. Artık yepyeni bir dünyaya, yepyeni bir döneme girdik. Eski kavramların, ideolojilerin, tabuların yıkıldığı bir dünya. Artık eski yaraları saklamak, aman acaba ne derler korkuları yerine açıklığın, özgür düşüncenin, herkesin görüşünün serbestçe söyleyebileceği bir dünyaya giriyoruz. Ülkemizin demokrasiye geçişi, alışması kolay olmadı. Zaman zaman kesintilere uğradı. Ancak yine de ısrar ettik. Zira kararlıydık. Bu belgeselle aslında işi başlangıcından alacağız ve ileride yapmayı planladığımız belgesellerle bugüne kadar da getirmeye çalışacağız. Amacımız kimseyi yargılamak veya aklamak değil. Mümkün olduğunca tarafsız bir gözle bakmaya çalıştık. Tam 2 yıllık bir çalışma ve incelemenin sonucunu göreceksiniz. Türkiye'de bugün kanıksayarak yaşadığımız çok partili demokratik rejim aslında 23 yıllık bir mücadelenin ve arayışın ürünü. Cumhuriyet'in kuruluşundan 1946 yılına kadar tek partiden çok partiye geçiş için tam 3 deneme yapıldı. Bunlardan ilki 1924'teydi. Ülkeyi yöneten Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası çıktı. Ancak yeni bir cumhuriyetin sancılar içinde inşa edildiği bu dönem muhalif bir sesin yaşamasına el vermedi. Terakkiperver fırka 6 ay sonra kapatıldı. Yöneticilerinin bir bölümü hapsedildiler. Bir kısmı Atatürk'e suikast davasında idam sehpalarında cezalandırıldılar. İkinci deneme bundan 6 yıl sonra 1930'da serbest fırka ile yapıldı. Ama serbest fırka da ancak 97 gün yaşayabildi. Nihayet aradan bir 16 yıl daha geçtikten sonra 1946'da Demokrat Parti geldi ve Türkiye için tek partili rejim bir daha dönmemek üzere tarih oldu. Biz belgeselimize 1930 yılından Cumhuriyet tarihinin ikinci çok partili rejim denemesinden başlayacağız. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin izlerini 30'lu yılların o kargaşasında arayacağız. ...1930'larda iki tür Ankara vardı. Biri hızla çehre değiştiren, şapka giymeyi, Türkçe okuyup yazmayı, Batı müziğiyle dans etmeyi öğrenen bir Ankara. Bu Ankara'yı Ulus'ta, Ankara Palas'ın balo salonlarında bulmak mümkündü. İkinci Ankara ise buradan çok değil, ancak birkaç kilometre uzaktaydı. Ama yine de at pazarı Ankara Palas'a birkaç asır uzakmış gibi görünüyordu. Orada fakirlikten kaynaklanan bir memnuniyetsizlik insanların yüzlerinden okunuyordu. Dünyayı sarsan ekonomik kriz Türkiye Cumhuriyeti'ni henüz 7 yaşındayken yakalamıştı. Genç Cumhuriyet iktisadi dumlu pınarlar kazanma çabasındayken dünya çapında bir bunalımın ağına düşmüştü. Çankaya'da Gazi Mustafa Kemal yaverine şöyle dert yanıyordu. Bunalıyorum çocuk, büyük bir ızdırap içinde bulunuyorum. Görüyorsun ya her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert şikayet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi manevi perişanlık içinde. Gazi de bu duruma bir çare arıyordu. Yeni ve ciddi bir atılıma ihtiyaç vardı. Öyle bir atılım ki Türkiye'yi her yönden Batı ile bütünleştirebilsin. Hem ekonomik hem de siyasi destek sağlasın. Türkiye'yi çağdaş dünyanın içine soksun. Gazi'nin ideali buydu. Kararını hiç uzatmadan verdi. Ülkenin çıkışı çok partili demokrasidedir. Sıcak bir Ağustos akşamı Atatürk Yalova'daki bir baloda Fransa'da büyükelçi ve yakın dostu olan Fethi Bey ile Başbakan İsmet Bey'i yanına çağırdı. Çok partili rejim formülü gecikmemeli, bir an önce uygulamaya girmeliydi. Fethi Bey'den bir parti kurmasını istedi. Hatta adını bile koymuştu. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Başbakan ile ileride muhalefet lideri olacak Fethi Bey'e dönüp rejimin formülünü dahi açıklayıverdi. Ben şimdi bir babayım. Siz ikiniz de benim evladımsınız. İkiniz arasında benim gözümde hiçbir fark yoktur. Atatürk'ün bir evladı, kendi kurduğu ve genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Yani iktidar. Yeni hayata getirdiği diğer çocuğunu ise muhalefetle görevlendiriyordu. Rejimin kollayıcılık rolünü kendi alıyor, iktidarı denetleyecek muhalefeti de tayin ediyordu. Serbest fırkanın iki hedefi vardı. Çoğulcu demokrasi ve liberal ekonomi. Yani Batı modeli. Atatürk ilk başlarda bu partiye büyük destek verdi. En yakınlarını, hatta kız kardeşini üye yazdırdı. Ancak kısa sürede Çankaya'daki hesap çarşıya uymadı. Ne kadar rejim muhalifi varsa bu defa serbest fırkaya akmaya başladı. Parti toplumsal muhalefetin odağı oldu. Henüz kuruluş günlerinde düzenlenen bir İzmir mitingi aslında partinin sonunun geldiğini de haber veriyordu. Fethi Bey'i İzmir rıhtımında 50 bin kişi "Kurtar bizi" sloganıyla karşıladı. Olaylar çıktı, ölenler ve yaralanlar oldu. O gün Fethi Bey'i karşılayanlar arasında serbest fırkanın Aydın il başkanı da vardı. Liderinin, Fethi Bey'in hemen yanı başında duran bu beyaz takım elbiseli, fötr şapkalı genç adamın adı Adnan Menderes'ti. Menderes henüz 31 yaşındaydı. Aydın'da babadan kalma 3000 dönümlük Çakırbeyli çiftliğinin beyiydi. Yeni evlenmişti. Aslında evlenirken eşi Berin Hanım'a hem çiftçi kalacağına ve politikaya girmeyeceğine dair söz vermişti. Ama Fethi Okyar Aydın'a il teşkilatı için adam aramaya geldiğinde herkes onu tavsiye etmişti. Çevrede sevilen bir kişiydi. Topraktan anlardı. Tahsilliydi, dil biliyordu. Sonunda ısrarlara dayanamadı ve karısının tuhaf bir içgüdüyle hep korktuğu politikaya adımını attı. Aydın il başkanlığını üstlendiğinde aslında farkında olmadan 30 yıl sürecek bir siyasal mücadelenin ilk basamağını tırmanıyordu. Ancak bu ilk siyasi çıkış, ilk siyasi yenilgiyi de beraberinde getirdi. Serbest fırka iyiden iyiye kontrolden çıkınca 3,5 ay sonra yine Gazi'nin onayıyla feshedildi. Bir demokrasi denemesi daha hayal kırıklığı ile sonuçlanmış oldu. Serbest fırka kapanır kapanmaz muhalefetin sesi kesildi. Muhalifler yeniden CHP'ye, yani eski yuvalarına döndüler. Adnan Menderes de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'daki il başkanlığını üstlendi. Serbest fırkanın başarısızlığından ötürü umudu kırılmış, hevesi kaçmıştı. Ta ki 3 Şubat 1931 gününe kadar. O gün Atatürk Aydın'a gelmişti. Bütün şehir ayaktaydı. Gazi her yeri gezdi. Ancak CHP binasına uğramak istemiyordu. Belki de eski serbest fırkacıların orada olduklarını bildiğinden dolayı isteksizdi. Oysa Menderes sabırsızlıkla onu bekliyordu. Sonunda ata bir 5 dakika için uğramaya razı oldu.
Adnan Menderes kendi bana anlatmıştı. Kahve ısmarladım, kabul etmedi dedi. Sigara ikram ettim, kabul etmedi dedi. Fakat o sırada bir bahis açıldı. Türkiye'deki çiftçilerin, buradaki çiftçilerin durumu hakkında bilgi istenildi. Ben dedi bunu anlatmaya başladım. Türkiye'deki ekonomik durum dahil, çiftçilerin durumu dahil, bunların hakkında yapılacak tedbirler dahil olmak üzere ben fikirlerimi anlatmaya başladım. Atatürk sual sordu, ben anlattım. Atatürk ilave etti, beni konuşturdu.
Sonunda 5 dakikalık ziyaret tam 4 saat sürdü. Bu 4 saat içinde Atatürk bir paket Gazi sigarası ve 4 fincan kahve içti. O 4 saat Adnan Menderes'in hayatının akışını değiştiren 4 saat oldu. Atatürk Aydın'dan ayrılırken Menderes'ten konuştuklarına ilişkin bir rapor istedi. Yanındakilere de Adnan Bey'i övdü. "Bugün konuştuğum genç dikkate değer bir insan," dedi. Birkaç ay sonra seçim döneminde Adnan Bey'in adı radyoda milletvekili adayları arasında okundu. Oysa kendisinin bundan haberi bile yoktu.
"Tebrik etmişler, hayırlı olsun Adnan Bey, mebus olmuşsun," diye. O da "Hayrola," demiş. "Öğlen bir haberlerini dinlemedin mi radyoda? Senin ismin de vardı." Tabii o belki adaylık şeklinde veya o gün namzetlik şeklinde, ama zaten o listede yer alan otomatikman da seçilmiş oluyordu. Bu itibarla Serbest Fırka Cumhuriyet Halk Partisi ondan sonra Ankara'ya, Büyük Millet Meclisi'ne gelişte Atatürk'ün hafızasında rastladığı o genç insanın canlı kalmasının ve belki o gün bir yere not edip not ettirmiş olmasının sanıyorum ki çok önemli bir rolü var.
Adnan Menderes 1931'in baharında Aydın mebusu olarak Ankara'ya meclise giderken yakın çevresine "Beni Atatürk keşfetti" diyecekti. Ankara'da onu tam 30 yıl sürecek benzeri görülmedik bir yaşam serüveni bekliyordu. ...1933 yılında Cumhuriyet gençliğinin tadını çıkarıyordu. 10 yılda yaratılan 15 milyon genç akın akın Ankara'ya koştular. Başkentte bu heyecanı yaşayanlar arasında Adnan Menderes de vardı. Savaş onu henüz 18 yaşında Amerikan Koleji'nde öğrenciyken yakalamış... ...bütün bir nesil gibi onun da gençliği talimgahlarda, cepheye giden trenlerde, sıtma nöbetlerinde geçmişti. Şimdi o mücadelenin meyvesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sıralarında oturuyordu. Bir parça çekingen, hatta silikti. Mecliste dilekçe komisyonunda çalışırdı. Genel kurulda ise en arkalarda bir yerde otururdu. Öne çıkmaya, gösteriş yapmaya tabiatı müsait değildi.
Ama alçak gönüllü ve mahcup tabiatlı denilebilecek. Yani böyle hemen insanlara birer omuz darbesi vurup ön sıralara geçmeyi düşünecek. Bunun için belirli yolları deneyecek bir tabiatı da yoktu. Birisinin nedeni bu olabilir. İkinci neden belki de serbest fırka olayının dan kalan bir duygu. Yani zamanı gelmeden bir işe girişilmemeli. Çünkü çiftçilik de buna çok uygun düşer. Traktörünüz hazırdır, bütün aletleriniz hazırdır, gübreniz, tohumunuz hazırdır. Ama toprak ve hava şartları bir arada uygun değilse eliniz kolunuz bağlıdır. İlla havanın belirli bir sıcaklığa kavuşmasını, toprağında tava gelmesini bekleyeceksiniz.
Toprak henüz siyasette tavına gelmemişti. Menderes için bu dönemde yapılabilecek en iyi şey kendisini daha iyi hazırlamaktı. Bir gece aniden üniversiteye yazılmaya karar verdi. Ankara Hukuk Mektebi'ne bir dilekçeyle başvurdu. Oysa lise diploması dahi yoktu. Milletvekili olduğundan okula kabul edildi. Böylece 33 yaşında bu kez bir milletvekili olarak yeniden öğrenci sıralarına oturuyordu. Menderes'in öğrencilik yıllarında iki büyük olay yaşandı. Biri faşizmin bütün hızıyla yayılmasıydı. İtalya'da Mussolini, İspanya'da Franco ve Almanya'da Hitler ekonomik krizin birer ürünü olarak diktatörlüklerini ilan etmişlerdi. Dünya adım adım bir savaşa sürükleniyordu. Diğer sarsıcı haber ise 10 Kasım 1938 günü geldi. Artık Cumhuriyet Atatürksüzdü. Atatürk öldüğünde silah arkadaşı İsmet İnönü onun başbakanı değildi. Ata ile tartışmışlar ve ilişkilerine bir fasıla vermeyi kararlaştırmışlardı. Bunun üzerine başbakanlığa Celal Bayar atanmıştı. Bayar İttihat ve Terakki'den bu yana Atatürk'ün yanındaydı. İstiklal Harbi'nin galip hocasıydı. Hayatı mücadeleyle geçmiş, İş Bankası'nı kurmuş, Atatürk'ün iktisat vekilliğini yapmış, şimdi de başbakanı olmuştu. İnönü ve Bayar iki ayrı kutuptular. Yaşamları boyunca ne zaman biri öne çıksa diğeri geride kalmış ve kendi sırasını beklemişti. Atatürk'ten sonra da bu halef seleflik kuralı acaba öyle mi işleyecekti? Atanın öldüğü gün Bayar yeni cumhurbaşkanının kim olacağını soranlara şu karşılığı veriyordu.
Meclis seçecektir reisi cumhuru. Bizim vazifemiz... meseleyi mal sahibine götürüp selametle teslim etmektir. Vazifesini ifa edebilmesi için. Ve ondan sonra da bir ekseriyetle kim seçilirse ona itaati sağlamaktır. Bu prensibe aykırı hareket eden babam mezardan çıksa ona asarım dedim.
Meclis 11 Kasım 1938 Cuma günü olağanüstü toplandı ve Cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü'yü seçti. İsmet İnönü o gün hatıra defterine şu notu düştü. Meclis çılgın bir halde 24 saat güç sabretti. Bütün memleket radyolar başında bekledi. Oy birliğiyle beni Cumhurbaşkanı seçtiler. İktidarda olmayan, hatta iktidar mevkiinde fikrini sevmedikleri, korktukları bilinen bir çekilmiş adamın Cumhurbaşkanlığına getirilmesi rıza ile, serbest oy ile yapılmış hakiki bir seçim olarak tarihe geçecektir.
O gün benim için diğer günler gibi başlamıştı. O gün öğretmenim geliyordu. Rasim Akın isminde bir öğretmenim vardı Çankaya İlkokulu'ndayken. O geldi. Onunla beraber yukarıki odamda ders yapmaya başladık. Dersimin sırasında kapı vuruldu ve beni aşağıya çağırdıklarını söylediler. Babam beni görmek istiyormuş. Aşağı indim, bahçeye çıktım. Hava güzeldi. Babam üzerine frağını giymiş. Yanında Abdülhalik Renda, Büyük Millet Meclisi Başkanı'ydı o sırada. Ve başka arkadaşları orada ağır ağır yürüyorlar. Ben koşarak babamın yanına gittim. Babam beni kucağına aldı ve öptü, saçlarımı okşadı. Kızım dedi, bak arkadaşlar geldiler, beni aldılar, şimdi Büyük Millet Meclisi'ne gidiyoruz. Ben orada Cumhurbaşkanı olarak yemin edeceğim. Sana bunu ben söylemek istedim. Bundan sonra artık babam Cumhurbaşkanı oluyor dedi.
İnönü artık Cumhurbaşkanı'ydı. Başbakanlığa yeniden Bayar'ı atadıysa da Bayar birkaç ay sonra istifaya mecbur kaldı. Ezeli rekabet bu iki ismin bir arada olmasını engelliyordu. Bayar köşesine çekildi. Öne çıkma sırası şimdi İnönü'deydi. Yeni liderin önünde iki yol vardı. Ya tek adam olacak veya Atatürk'ün demokrasi arayışını sürdürecekti. İleride büyük tartışmalara yol açacak ilk işaret 1938 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi birinci olağanüstü kurultayında verildi. Parti programında değişiklik yapıldı ve Celal Bayar'ın başkanlık ettiği kurultayda İnönü değişmez genel başkan ilan edildi. Artık İsmet Paşa isterse ölene kadar partinin başkanı olarak kalabilecekti. Kurultayın milli şefe bağlılık mesajını en genç aza olan Adnan Menderes okudu. Partimizin değişmez genel başkanlığına intihap olunan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük reisi cumhuru ve kahraman Türk ordusunun yüce başbuğu, milli şef İsmet İnönü'ye büyük kurultayın yürekten sevgi ve bağlılığının arzına karar verilmiştir. Tarihin cibresine bakın ki bu kararı kürsüden iftiharla okuyan genç, birkaç sene sonra bu okuduğu kararın en şiddetli muhaliflerinden biri olacaktı. İsmet İnönü milli şefliğinin ilanından kısa bir süre sonra herkesi şaşırtan bir konuşma yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde ülkede gerçek anlamda bir millet denetimi zorunludur dedi. Acaba İsmet Paşa çok partili demokrasi yolunu mu gösteriyordu? Kimi evet, kimi hayır dedi. Bu tartışmalar tam 6 ay sonra bıçak gibi kesildi. Avrupa'da savaş patlamıştı. Artık Türkiye'nin önünde bir tek hedef var. Bu felaketin dışında kalabilir. Hem dünya hem de Türkiye için sıkıntı dolu bir dönem başladı. Yoklukların, kuyrukların, kara borsanın, karartmaların ve ekmek karnelerinin hüküm süreceği bir dönem. Savaşın dehşeti, milli şefin egemenliğini biraz daha perçinlemiş ve İsmet İnönü giderek bir korkunun sembolü olmaya başlamıştı. Oysa artık yeni bir kuşak yetişmişti. Tek partili düzen onlara dar geliyordu.
Genciz, üniversiteye gidiyoruz, okuyoruz, çiziyoruz. Söylüyorlar, anlatıyorlar, görüyoruz. Tek şefin ağırlığı çökmüş Türkiye'ye. Düşünebiliyor musunuz, İnönü'yü yolda görmek mümkün değil. Çankaya'dan inerken yollar kapanıyor. Önünde motosikletler, arkasında motosikletler. Gümbür gümbür bir sesle iniyor ve işte böyle geçip gidiyor. Bir adam, kim bu, İnönü geçti, İsmet Paşa geçti aman filan gibi bir takım korkularla büyümüşsünüz.
Tek adam giderek tek başına adama dönüşüyordu. Halk zincirinden boşanan fiyatlar karşısında çaresiz ve bıkkındı. Türkiye savaşa girmemiş ama savaş Türk evlerine girmişti. Ankara'daki İsmet Paşa pazarında yokluk egemendi. Daha önce köyden kente mal taşıyan kağnılar bu kez kente yiyecek bulmaya gidiyorlardı. Oysa şehirde insanlar artık apartman bahçelerine sebze eker hale gelmişlerdi. Savaşın tam bir yangına dönüştüğü 1942 yılında alevler Karadeniz'den, Ege'den ve Balkanlar'dan Türkiye'yi kuşatmış durumdaydı. İşte tam bu aşamada konulan ünlü varlık vergisi şikayetleri ve muhalefeti doruğa çıkarttı. Kuyruklarda halk homurdanıyor, oysa gazeteler milli şefi bir ilah mertebesine yükselten haberlerle dolduruluyordu.
ve bu zorla yaptırılıyordu gözetimleri. Aslında bazı gazeteler buna gönüllüydüler ya. Mesela her İnönü zaferlerinde birinci sayfalarda böyle büyük çerçeveler içinde İsmet Paşa'nın resmi yayınlanır. O kadar ki İsmet Paşa'nın ailesiyle alakalı haberlerin bile, mesela Bayan Mevlibe İnönü münakalat vekaletinin postacılık kursunu ya tersiz kursunu açmış, o haberin nerede nasıl yazılacağını bile tahmin ederlerdi. Ki Mevlibe İnönü mesela bunlardan hiç hoşlanan bir tabiatta değil. Ama İsmet İnönü imajının cilalanması için elden gelen her şey yapılıyordu. Mesela İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü Türk Hava Kurumu'ndan uçuculuk brevisi almış. Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, bütün bakanlar, Genelkurmay Başkanı hepsi toplantıdalar. Nutuklar söylenip Milli Şefin oğlunun ne kadar büyük bir iş yaptığı anlatılıyor. Ve bu gazetelere yazdırtılıyor. Tabii bütün bunlar Milli Şef'e karşı istenilenin tam aksine belki otorite sağlıyordu ama antipatik yapıyordu.
Bu antipati kısa bir süre sonra muhalefete dönüştü. İlk muhalif sesleri yükseltenler de Tan Gazetesi'nde Zekeriya ve Sabiha Sertellerle, Vatan Gazetesi'nde Ahmet Emin Yalman oldu. Behice Boran, Mehmet Ali Aybar gibi kalemlerde demokrasi ve düşünce özgürlüğü tartışmasını körüklediler.
O zaman işte Türkiye çok partili rejime geçiyor, demokrasi geliyor falan gibi iddialar ileri süren Halk Partisi'ne karşı bize gelen demokrasinin kağıt üstünde demokrasi olduğunu yazdım. Ve işte o kağıt üstünde demokrasinin siyasi yapısı, kağıt üzerinde demokrasinin halka bakışı filan diye böyle bir seri yazı oldu. Bu yazılar pek olumlu karşılanmadı Halk Partisi tarafından.
Sağ cenahta ise aynı yıl ırkçılık ve Turancılık tartışmaları büyüyor ve geniş çaplı tutuklamalar yapılıyordu. Milli Şef'in şimşeğini çekenler arasında Alparslan Türkeş adlı bir üsteğmen de vardı. Bu sesler o kadar etkili değildi. İsmet Paşa'ya karşı asıl etkili olacak muhalefet parti içinden eski silah arkadaşı Celal Bayar'dan geldi. Bayar, liderliği İnönü'ye devrettiğinden beri boş durmamış ve evi bir muhalefet merkezi haline gelmişti. Genel olarak memleket nereye gidiyor diye başlayan bu toplantıların belli başlı üç müdavimi vardı. İlki Aydın mebusu Adnan Menderes'ti. Serbest fırka girişiminden beri İsmet İnönü'ye karşı ters bakışını sürdürmüştü. İkinci isim Profesör Fuat Köprülü. Edebiyat tarihçisi olan Köprülü'yü ekibe Menderes tanıştırmıştı. Ve nihayet Refik Koraltan. Bayar gibi ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mebuslarından olan Koraltan daha sonra Bursa'da valilik yaparken Bayar'la ilişkilerini iyice geliştirmişti. Küskünler kampının beyin takımı böylece tamamlanmış oluyordu. Bu ekip artık sürekli bir arada bulunacak ve her olayda birlikte hareket edecekti. Muhalefet bayrağını ilk gösteren Bayar oldu. 1944 bütçesinin görüşüldüğü meclis oturumunda hükümet politikalarını eleştirdi. Bazı bakanlarla kürsüden tartışmaya girdi. İlk kez bir milletvekili Milli Şef'in bütçesine karşı çıkıyordu. O günden itibaren Bayar'la Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolları fiilen ayrıldı. 8 Mayıs 1945 Salı. O sabah bütün dünya aynı mutlu haberle uyandı. Savaş sona ermişti. Artık hem dünya hem de Türkiye için yeni bir dönem başlıyordu. O bahar San Francisco'da 59 ülkenin temsilcileri Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna imza attılar. Yeni dünyaya artık demokrasi ilkelerinin egemen olması kararlaştırılmıştı. Şefler, führerler, duçeler tarihin derinliklerine gömüldü. Ancak aynı yıl bir başka gelişme daha yaşandı. Ve Stalin Türk-Sovyet saldırmazlık anlaşmasını feshetti. Sovyetlerle ilişkiler birdenbire gerginleşiverdi. Bunun sonucunda da Türkiye'nin batıyla bütünleşmesi birden hızlandı. İşte bu iklim içinde de Türkiye'de değişmez Milli Şef rejiminin değişme zamanı gelmişti. Girmek istediğimiz batı dünyasının kilidini açacak anahtar çok partili demokrasiydi. Ve bu ortam içinde İnönü beklenen konuşmasını yaptı. 1945 yılının 19 Mayıs nutkunda ilk kez açıkça demokrasiye geçiş sözü verdi.
İsmet Paşa buna karar verdikten sonra birçoklarımız da istişare etti. Çok konuşmalar yaptık. Kimimiz çok daha erken biz buna girersek birbirimizi kırarız. Kimimiz hemen başlayalım Ama başlamakta belki biraz daha temkinli davranalım dediler. İsmet Paşa bunu hemen başlayalım kanısındaydı. Biz birbirimizi kırarız dendiği vakit karşılık şöyle bir şey söylerdi. Derdi, ben Harbiye'de okurken Türkiye'ye futbol ilk defa gelmişti. Maç yapardık. Maçta kaybedeceğini anlayan taraf kayışları çeker, öteki tarafın üstüne yürürdü. Bu zamanla kayboldu. Demokraside de öyle olacak. İlk zamanlarda birbirimize kayışları çekecek, hücum edeceğiz. Ama yavaş yavaş alışacağız. Bunun dünyada nasıl yapılacağını, nasıl yapıldığını göreceğiz. Ve kendi şartlarımıza göre bir demokratik hayata geçeceğiz.
Tabii o ilk demokrasi kurulmak üzere, yani çok partili devreye geçirmek üzereyken babama belki de yani iyi niyetle gelip, ama paşam daha çok erken, bunun işe girmeyelim. Daha halkımız olgunlaşmadı, biraz daha bekleyelim olgunlaşsınlar, ondan sonra bu işe girelim diyenler çok oluyordu. Onlara da hep ilave ederlerdi, paşam derlerdi, ilk defa size hücum edecekler, sizi yıpratacaklar. Ve bunlara da gene babam gülerek cevap verirdi. İşte ben bunun için, benim sağlığımda bu işe geçmek istiyorum derdi. Yani benden sonra gelecekler benim kadar sabırlı olmayabilirler. Ama ben kendime güveniyorum.
İsmet Paşa'nın bu kararında ne kadar kendine güvenin, ne kadar dünya konjonktürünün etkili olduğu hep tartışılmıştır. Ama kesin olan bir şey var ki, ülke içinde de koşullar artık çok partili, demokratik bir rejimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Böyle bir rejimin ilk provası ise aynı günlerde mecliste yapıldı. O gün gündemde toprak reformu vardı. Daha adil bir toprak dağılımı için büyük toprak sahiplerinin bir kısım arazilerinin kamulaştırılması isteniyordu. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki toprak ağları çok rahatsız oldular. Bu tepkiyi de Adnan Menderes dile getirdi. O güne dek pek ön plana çıkmayan Menderes elinde kalın bir dosyayla kürsüye geldi. Uzun ve çok etkili bir konuşma yaptı. Kanunun faşist olduğunu, hatta Nazileri andırdığını söyledi. Kürsüden indiğinde yıldızı iyiden iyiye parlamıştı. O Mayıs sonunda yapılan bütçe oylamasında tam 7 kırmızı oy çıktı. Bu 7 muhalif oy aslında muhalefetin yeni kadrosunu ortaya çıkarıyordu. Artık muhalif grubun adı ve adresi belliydi. Şimdi bir çıkış yapmanın tam sırasıydı. Beklenen çıkış 7 Haziran 1945 günü Cumhuriyet Halk Partisi grubuna sunulan 3 sayfalık bir önergeyle geldi. Dörtlü takrir adıyla tarihe geçen bu önergede İnönü'nün 19 Mayıs nutkuna atıf yapılıyor ve son derece saygılı bir dille 3 istek sıralanıyordu. Meclis denetiminin sağlanması, siyasal özgürlüklerin genişletilmesi ve parti çalışmalarının yeniden düzenlenmesi. Önergenin altında yine aynı 4 imza vardı. Celal Bayar, Refik Boral'dan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes. Önerge, Cumhuriyet Halk Partisi grubu üzerinde bomba tesiri yaptı. Bu açıktan bir meydan okumaydı. Acaba iş yeni bir partiye mi gidiyordu?
Ben Sayın Celal Bayar'a sordum. Siz dörtlü takriri verdiğiniz zaman parti kurmayı düşünüyor muydunuz dedim. Bana cevap olarak aynen şunu söylemiştir. Bunu tarihe geçmesinde fayda olduğunu sanıyorum. Demişti ki biz dörtlü takriri verdiğimiz zaman sadece Cumhuriyet Halk Partisi bünyesi içerisinde ıslahat yapılmasını düşünmüştük. Ben kendim düşüncemi naklediyorum. Arkadaşlarımın fikrine hani tercüman olarak söylemiyorum. Ama benim sureti katliyede bir parti kurmak niyetim yoktu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı düşünmüyordum.
Ama İsmet İnönü öyle düşünmüyordu. Dörtlü takririn görüşüldüğü bir parti toplantısında muhalefetin susturulmasını isteyenlere şöyle yanıt verdi. Muhalefeti parti içinde yapmasınlar. Çıksınlar, karşımıza geçsinler. Teşkilatlarını kursunlar ve ayrı bir parti olarak mücadeleye girişsinler. İşte ayrı bir parti fikri Cumhuriyet Halk Partisi içinde ilk kez o gün orada dile getirildi. Milli şef gitsinler demişti. Acaba Bayar muhalefet liderliğine mi atanıyordu şimdi?
Fakat bilinen İsmet Paşa'nın ikinci bir parti kurulacak ise bunun Celal Bayar'ın başkanlığında olmasını istedi. Neden? Bir defa laikliğe karşı, Atatürk devrimlerine karşı bir direnmenin veyahut çok fazla bir istismarın Celal Bayar'ın bulunduğu, onun kurduğu bir parti tarafından yapılmayacak. Ve Celal Bayar eski bir başbakan, devlet tecrübesi var. Birçok tehlikelerin Türkiye'de nasıl yaşandığını görmüş. Şöyle diyeyim, Celal Bayar'ın şahsı İsmet İnönü'ye muhalefet partisi kurma için bir garanti sayılıyor.
Bayar o sırada endişe içinde attığı adımın sonucunu bekliyordu. Silahını ateşlemiş, karşıdan gelecek sese kulak kabartmıştı. Halk Partisi'nin bu başkaldırıya tepkisi beklendiği gibi oldu. Önce dörtlü takrir mecliste ağır eleştiriye uğratıldı. Ardından da 21 Eylül 1945 günü Cumhuriyet Halk Partisi Divanı oy birliğiyle dörtlerden en sivrilen ikisini partiden ihraç etti. Menderes ve Köprülü atılıyor, Bayar'a da böylece gözdağı veriliyordu. Bu Menderes'in 30 yıllık siyaset yaşamının tam orta noktasıydı. 15 yıllık CHP macerası böylece sona eriyor ve o günden itibaren yine tam 15 yıl sürecek bir muhalefet dönemi başlıyordu. Arkadaşlarının partiden atılmasından sonra şimdi gözler Celal Bayar'a çevrilmişti. Herkes Bayar'ın tepkisini merak ediyordu.
Eylül ayında yazlıkta bulunduğumuz Çeşme'den dönerken babam milletvekilliğinden ayrılmak arzusunu bana açmıştı ve şimdilik bunu sana söylüyorum, senden başkası bunu bilmiyor diye bana adeta bir sır tevdi etmişti. İstanbul'a geldiğimizde yakınlarımız acaba babam bu durumda ne yapacak diye bana sual soruyorlardı. Tabii ben bu sırrı muhafaza etmek durumunda olduğum için hiç renk vermiyordum.
Bayar bu sırrı bir hafta sakladıktan sonra açıkladı. Milletvekilliğinden istifa etmiş ama hala partiden kopmamıştı. Aslında yeni bir parti kurma kararını çoktan olgunlaştırmış ama yine de son adımı atmak için gözlerini Çankaya dikmişti. İnönü kabinesi istifayı Ankara Hipodromu'nda bir at yarışı izlerken öğrendi. İnönü burada kabine arkadaşlarına görüşlerini sordu. Hemen hepsi Bayar'ın siyasi hayattan çekileceği tahmininde bulundular. İnönü tümünü dinledikten sonra kendi fikrini söyledi. Bence Bayar parti kuracaktır ve bu memleket için hayırlı olacaktır. Müstakil grup yerine müstakil bir partiyle karşı karşıya kalacağız. Hazırlığınızı ona göre yapın. İnönü aylardır, hatta yıllardır beklenen işareti nihayet 1945 yılında meclisin açılış nutkunda verdi. Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır, dedi. İnönü'ye göre daha önce yapılan iki girişimin tepkiler karşısında başarıya ulaşamaması bir talihsizlik. Ancak şimdi özgürlük ve demokrasi havasının doğal işleyişi sayesinde başka siyasi partinin de kurulması mümkün olacak ve 1947 yılında ilk çok partili seçim yapılacaktı.
Bayar ve arkadaşlarının, tabi Bayar'ın etrafında toplanarak bir parti hareketine geçmelerini duyulduktan sonra sanırım ki İnönü Celal Bayar'ı nihayet Atatürk döneminden tanıması, ciddiyeti, üzerindeki bilgileri veya fikirleri daha olgun olduğu için sanırım böyle bir partinin kurmasını teşvik eder de oldu, kışkırtır da oldu. Böyle bir ortamda Demokrat Parti doğdu. Yoksa İsmet Paşa çağırdı Celal Bayar'ı, sen işte majestelerinin muhalefeti ol, vaziyeti idare edelim, sen arada sırada muhalefet gibi bir şeyler söyle, ben de karım. Böyle değil canım. Neden değil? Çünkü muhalefet olarak Demokrat Parti'nin 50'den önceki muhalefeti öyle yabana atılır bir muhalefet değildi. Sertti. Sertti. Hem de çok sertti.
Bu sert muhalefete rağmen Bayar için Çankaya'dan artık yeşil ışık yanmıştı. Bu arada Refik Koraltan da partiden ihraç edilmiş ve böylece yeni oluşumun kurmay kadrosu tamamlanmıştı. Bayar, Menderes, Koraltan ve Köprülü. Yeni çok partili rejimde terazinin diğer kefesini bu dört adam dolduracak.
Dörtler mütemadiyen toplanıyorlardı. Ekseri bizim evde. Herkes tahmin ediyordu bir parti kurulacağını ama daha açıklanmamıştı. Bizim evin alt katında da Ajans France Presse'nin müdürlüğünü yapan bir zat vardı. O ikide bir de yolumuzu keserdi biz çocuklarım. Bir parti mi kuruluyor, ne haber falan diye bize sorardı.
Evet, içeride gerçekten bir parti kuruluyordu. Dörtler sabahlara kadar yeni partinin programı ve ilkeleri üzerinde çalışıyorlar, tartışıyorlar.
Çok elektrikli o toplantılar oluyordu. Çünkü bir kere köprülü mizaç itibariyle hırçın bir adamdı rahmetli. Sert çıkışlar yapardı. Kızdığı zaman da ileri gelir de konuşurdu. Kırardı karşıdakileri. Çok defa yani daha parti kurulmadan dağılacaktı onun kavgaları yüzünden. Bizim evde olurdu birçokları. Sadece ben girerdim içeri işte çay kahve getir, limonata götür falan. Bir gün baktım babam koluna girdi köprünün. Babam olmasaydı bu parti ne kurulurdu ne devam ederdi. Çünkü çok kavgalar oluyordu babam yatıştırıyordu hep. Hemen aldı köprülü içeri odaya götürdü. Biraz sonra Menderes yanına gitti. Aman Allah'ım ben o, su mu istediler bir şey mi götürdüm ama köprülü veriştiriyordu böyle. Niye dedim kızmış acaba böyle filan kendi kendime. Bayar başkan olayım demiş. Tabii toplantılarda herkes bir şey söylüyor. Muntazam devam etsin diye. Vay efendim niye o başkanlık teklif etti diye ona kızmış. Kendi başkan olmak istiyormuş.
Partinin programı üzerindeki tartışmalar nihayet Aralık ayı başında tamamlandı. Programı ve partinin kuruluş bildirgesini yine aynı evde Koral Tan'ın kızı Ayhan takdir etti. Son olarak iş partiye bir at bulmaya kalmıştı.
Bir gün benim çok eski arkadaşım olan Nilüfer yemeğe davet etti beni eve gittim. Celal Bayar, Nilüfer, ben bir de Özel Şahingiray vardı. O zaman Şahingiray değil ismi. Celal Bayar Hanım'a oturuyoruz. İşte o Celal Bayar da dedi ki Demokrat Parti'nin adı ne olsun? Hadi bakalım siz söyleyin gençler filan. Ne gibi isimler var dedim ben. Doğan Güneş Partisi olsun diye konuşuluyor dedi. Bir de Demokrat Parti. Benim fikrimi sorarsanız dedim Demokrat Parti olması daha uygun. Çünkü her lisanda demokrat kelimesi vardır ve kolay akılda kalır.
Çocuğa isim de konmuştu. Bayar nihayet kuruluşundan beri içinde yer aldığı CHP'den istifa ettiğini açıklayıverdi. Şimdi sıra köşkün nabzını yoklamaya gelmişti.
Koltuğun altına programını alıyor, cebine de partinin bir rozetini koyuyor ve İsmet Paşa'dan randevu istenmiş, alınmış, köşke çıkıyor. Köşke çıkınca şakalaşıyorlar. Celal Bayar rozeti veriyor. Diyor ki paşam bunu sizin yakanızda da görmek bizi çok memnun edecektir. Paşa gülüyor. Asıl şu konuşma cereyan ediyor. Diyor ki İnönü programı alıyor ve soruyor. Terakki perverlerde olduğu gibi itikadı diniyeye biz riayetkarız diye madde var mı? Celal Bayar hayır paşam. Laikliğin dinsizlik olmadığı var. Ziyan yok. Köy enstitüleriyle, ilkokul seferberliğiyle uğraşacak mısınız? Yani bunlara karşı uğraşacak mısınız? Hayır. Dış politikada ayrılık var mı? Yok. O halde tamam.
Bu tamam aslında 23 yıl sürmüş bir tek parti rejiminin noktalanması anlamına geliyordu. Bayar Çankaya'dan dönerken Demokrat Parti'nin kuruluş vizesi cebindeydi. Milli Şef artık geride kalmıştı. Şimdi demokrasi çağı başlıyordu. Ne var ki halk arasında demokrat kelimesi pek bilinen bir kelime değildi. Demokrasi rejimi gibi demokrat kelimesi de halka yabancıydı. Ancak halk kısa zamanda bunu kendi diline çeviriverdi. Köy kahvelerinde demokrat yerine demirkrat denmeye başlandı. Demokrat Parti'den söz edilirken Demirkrat Partisi deniliyordu. Demirkrat giderek demokrasinin simgesi oldu Türkiye'de. Bazen dört nala, bazen gemlenerek, bazen şahlanıp, bazen tökezleyerek hep demokrasiye doğru koştu durdu. Ve 1946'dan itibaren de tüm ülkeyi sarsan inanılması güç olaylar yaşandı.